Atatürk, Bir Milletin Yeniden Doğuşu, Lord Kinross.
Ayrım 21.
Kurmay Başkanı Mustafa Kemal ile Feyzi arasında birkaç kere gitti geldi. Ama Feyzi imza atmayı reddediyordu. Mustafa Kemal en sonunda imzadan vazgeçti. Kurmay subaylarını toplayarak tümenlerin nerede olduğunu ve hücum için ne emir aldıklarını sordu. Subaylar bildikleri kadarını söylediler. İçlerinden biri cepheyi biraz görmüş olan bir kurye, ötekilerden biraz daha açıklayıcı bilgi verdi. Ama durum gene de aydınlanmış olmadı. Neredeyse sabah olacaktı. Fazla soruşturma yapacak zaman yoktu. Mustafa Kemal hemen bir emir yazarak komutanın kendine geçtiğini bildirdi ve bir sırttan öbürüne kadar bütün cephe boyunca genel bir saldırı emri verdi. Subaylardan mevzilerini ve almış oldukları tedbirleri hemen kendisine bildirmelerini istedi. Emrin birer örneğini iki subay eliyle tümen komutanlarına gönderdi. Sağlık hizmetleri, kumanya ve öteki levazım konusunda hiçbir hazırlık yapılmamış olduğunu görerek bu yolda da gereken tedbirleri aldı. Sonra sabaha karşı saat 4:30'da atına bindi ve yanında birkaç subayla birlikte Büyük Anafarta Tepesi'nin ötesindeki bir gözetme yerine gitti. Yakında başlayacak olan çarpışmayı buradan izleyecek ve yönetecekti. Çarpışmanın sonucu Türklerle İngilizlerin Anafartalar sırtı doruklarına ve özellikle Tekke Tepe'ye ulaşmak için yapacakları yarışa bağlıydı. İki tarafta, özellikle Türklerden çok İngilizler, iki günlerini boşa geçirmişlerdi. Şimdi kaybettikleri zamanı kazanmak için acele ediyorlardı. Liman von Sanders, acımaksızın grup komutanlarını değiştirirken, daha az sert bir kumandan olan Ian Hamilton, en sonunda Sewell önüne gelmiş bulunuyor ve isteksiz tümen komutanlarına Tekke Tepe'yi Şafak'la beraber almaları için söz dinletmeye çalışıyordu. Tepede Türkleri engelleyecek tek bir taburun bile geriden gelen orduya hesapsız yardımı dokunabilirdi. Ne var ki bu bir tek taburda kısa zamanda güçlüklerle karşılaştı. Komutan askerlerini toplamak için fazla vakit harcamıştı. Erler yorgunluktan sersem gibiydiler. Yola koyulmadan önce bir gecikme daha oldu. Bir bölük ötekilerin arkadan gelmesini söyleyerek önden gitti. Bu arada Türkler de bayırın öbür yanından tepeye doğru tırmanmaktaydılar. Fundalık arasından ilerlemek zordu ve İngiliz bölüğü dağınık gruplara ayrılmıştı. Gün doğar doğmaz önden ve yandan Türklerin sürekli ateşiyle karşılaştılar. Sonunda tepeye varan bir avuç İngiliz, karşı yamaçtan gelmiş olan bir Türk müfrezesini karşısında buldu. Tekke Tepe yarışını tam yarım saat farkla Türkler kazanmışlardı. Mustafa Kemal'in askerleri yokuş aşağı düşman kuvvetlerinin arasına ölüm ve felaket saçarak iniyorlardı. Sir Ian Hamilton, zırhlısının güvertesinden teleskopla izlediği sahneyi sonradan şöyle anlatır. Çok geçmeden şarapnaller solumuzdaki siperlerin üzerine düşmeye ve askerler kuzeyden güneye panik halinde kaçmaya başladılar. Daha dikkatli bakınca düşmanın kendi attığı şarapnellerin ardından ilerlemekte ve bizim hattı soldan merkeze doğru püskürtmekte olduğunu görebiliyorduk. Bizim merkez kesimi durmadan ilerleyen Türkleri geri püskürtmek için son bir gayretle silkinir gibi oldu. Sonra sabah saat 6 sıralarında bütün kesimler sağ kanatta içinde olarak ansızın çöküverdi. Bizimkiler sadece gerilemekle kalmadılar, bazıları hemen hemen denize kadar kaçıp geldiler. Bütün sırtlarda görünüş aynıydı. Kitchener ordusundaki askerler, Türkler üzerimizde feryadıyla darmadağın olmuştu. Türklerin ateşi o kadar şiddetliydi ki fundalar tutuşuyor ve İngilizler canlarını kurtarmak için çil yavrusu gibi kaçışıyorlardı. Öyle olunca Mustafa Kemal Sewell'la savaşının kazanıldığına inandı. Askerlerine siper kazmalarını emretti. Tam mevcutlu bile olmayan tek bir tümenle çok daha güçlü bir düşmanı yerinden söküp atabilmişti. sonradan bu zaferin düşmanı gafil avlamak sayesinde kazanılmış olduğunu söyledi. Küçük kümeler halinde ilerleyen düşman, çarpışmaların hafif olacağını sanmıştı. Oysa komutanları tarafından iyi örgütlenen ve nişancılık bakımından daha üstün olan Türk askerleri, yokuş aşağı daha da etki kazanan atışlarıyla düşmanın maneviyatını kırmışlardı. Mustafa Kemal, kendisi orada olduğu halde emirlerinin uygulanmasını sağlayamayan Hamilton'ın tereddütü karşısında şaşıp kaldığını belirtmekten kendini alamadı. Hamilton'ın komutanlarının zamanında karar almaktaki yetersizliklerini ve yenilgiye yol açan bir sorumluluk korkusu içinde olduklarını sezmişti. Öyle ki General Stopford'un nazikliğinden savaşmaya bir türlü başlamayıp, kendinin gelişini beklemiş gibi göründüğünü alaycı bir dille belirtti. Anafartalar böylece güven altına alındı. Suğla taarruzu püskürtülmüştü. Ama daha düşmanın Sarı Bayır'dan da atılması gerekiyordu. Jonk Bayırı'nda durum her zamankinden daha korkuluydu. Anzakların geceleyin yaptıkları yeni bir saldırı, tam başarıya ulaşmamış da olsa, sırttaki yerlerini biraz daha sağlamlaştırmaya yaramıştı. Jonk Bayırı'nı hala bütün savaşın mihveri olarak gören Mustafa Kemal, Suğla Ovası'ndaki ilerleyişi durdurdu ve en güvendiği iki alayı sırta doğru bir karşı saldırıyla görevlendirdi. Erler gecenin yarısından beri savaşmaktaydılar ve dinlenmeye hak kazanmışlardı. Onun için Mustafa Kemal, iki tümenin komutan vekillerine şu talimatı verdi. Bu gece Jonk Bayırı'ndaki askerlerimizden büyük fedakarlıklar isteyeceğim. Bu arada bölgede savaşa katılacak olan iki piyade alayına sıcak çorba sağlamanızı bildiririm. Sonra Liman von Sanders'le hücum planı üzerinde görüşmeye gitti. Liman, Koca Çimen Tepesi'nin altındaki Ağıldere bölgesinde düşmanın sol kanadına doğru bir saldırıyı uygun buluyordu. Mustafa Kemal ise doğrudan doğruya tehlikenin kaynağı olan Jonk Bayırı'na cepheden saldırmayı tercih ediyordu. Orası tekrar ele geçirilirse, Ağıldere'deki düşman kendiliğinden çekilmek zorunda kalacaktı. Liman, Mustafa Kemal'i karar vermekte serbest bıraktı. Bu harekatın sorumluluğunu siz üzerinize aldınız, planlarınıza karışmak istemem dedi. Sadece aklımdan geçeni bir düşünce olarak söylemek istedim. Mustafa Kemal savaşı cephe üzerinde bizzat yönetmek niyetindeydi. Akşam üzeri atına binerek maiyetiyle birlikte sırt boyunca Jonk Bayırı'na doğru gitti. Bir düşman uçağı alçalarak tepelerine doğru gelmeye başladı. Subaylar kaçıştılar. Mustafa Kemal yanında bir tek subayla patikanın ortasından ilerlemeye devam etti. Uçak da onları bir süre izlediyse de hücuma geçmedi. Zirvenin arkasındaki tümen karargahına gelince, atıyla siperler arasında dolaştı ve birlik komutanlarıyla ayrı ayrı görüştü. Komutanları askerlerini toplayıp kendilerine taze bir ruhla dövüşmeleri için cesaret vermelerini bildirdi. Komutanın zayıflaması erlerin de maneviyatını sarsmıştı. Bütün sıkıntılar bundandı. İnisiyatifi kıt, eğitim ve öğretimden yoksun olan Osmanlı askeri, yönetimsiz de kalınca ne yapacağını bilemezdi. Bu yönetimi yeniden kurmak görevi Mustafa Kemal'e düşüyordu. 8. tümene şafakta saldırıya geçmek üzere hazırlık emri verdi. Yolda olan iki alay da bu tümeni takviye edecekti. Biraz sonra tümen komutanı, yanında Galip adında bir kurmay subayı olduğu halde onu görmeye geldi. Galip, mahiyetindeki bazı subayların görüşlerini belirtmek için izin istedi. İki gündür Jonk Bayırı'na hücum etmekteydiler. Ağır kayıplar vermiş fakat hiç başarı sağlayamamışlardı. Cesaretleri iyiden iyiye kırılmış durumdaydı ve yeni bir saldırının dışarıdan gelen iki alayın yardımıyla bile başarıya ulaşabileceğine inanmıyorlardı. Üstelik alaylardan biri de henüz gelmemişti. Onsuz başlanacak bir hücum bozgunla sona erebilirdi. Mustafa Kemal bu subayı tanır ve sayardı. Onun ateş altında ne kadar cesur olduğunu görmüştü. başta onun bu disipline aykırı davranışına canı sıkılmakla beraber, içinden düşüncelerinin makul olduğunu kabul ediyordu. Ancak sonradan hatıra defterine yazdığı gibi, bazı inançlar mantık ve muhakeme kurallarıyla izah edilemezdi. Ve savaşın en kanlı ve ateşli anında içimizde duyduğumuz inançlar da böyledir. Galip'in söyledikleri durumu çok iyi tarif ediyordu. Ama yine de görüşleri benim kararımı değiştiremezdi. Düşmanı apansız bir baskınla gafil avlayarak yenebileceğimiz sonucuna varmıştım. Bunu başarabilmemiz için bize sayı üstünlüğünden daha çok soğukkanlılık ve cesur bir komuta gerekiyordu. Böylece Mustafa Kemal Tümen komutanına kararın kesin olduğunu ve ikinci alay gelse de gelmese de uygulanacağını bildirdi. O geceyi Tümen karargahında her şeyi kendisi denetleyerek geçirdi. Bu uykusuz kaldığı dördüncü gece oluyordu. Sıtmadan son derece rahatsız, ateşi yüksekti. Ama dinlenmesine imkan yoktu. Bir yandan hücum düzenlerken, bir yandan da Anafartalar cephesini yönetmek zorundaydı. Bu cepheden gelen haberler ya eksik ya da yanlış oluyordu. Ayrıca buradaki kuvvetlerin içindeki karışıklığı bir düzene sokmaya çalışıyor, fakat ya kayıp birliklerini ya da komutanlarını arayan subaylar, çadırına girip çıkarak kendisini boyuna tedirgin ediyorlardı. Şafaktan önce Mustafa Kemal çadırının önüne çıktı ve her şeyin hazır olup olmadığını görmek için çevresine bakındı. Düşmana ancak 20 metre kadar uzaklıkta olan gözetleme mevzilerine bir alay yerleştirmişti. Bunun 30 metre kadar gerisindeki bir başka hatta da, karanlığın da yardımıyla sessizce iki alay daha sürmüştü. Sonuncu alay da vaktinde yetişirse, durumun gerektirdiği şekilde savaşa sokulacaktı. İlk saldırı tam bir sessizlik içinde yapılacaktı. Ne top ne de tüfek atılmaması için kesin emir vermişti. Süngüden başka hiçbir silah kullanılmayacaktı. Her iki hattaki askerler de karanlıkta hiç ses çıkarmadan hızla düşmanın üzerine atılacaklardı. Savaşın kaderi bu ilk iki dakika içindeki sürprize bağlıydı. Ondan sonra ne olacağını olaylar gösterecekti. Mustafa Kemal saatine baktı ve hemen hemen 4:30 olduğunu gördü. Birkaç dakika sonra ortalık aydınlanacak ve düşman birbirine yakın kümelenmiş duran Türk askerlerini görebilecekti. Eğer görür ve ateş açarsa hücum suya düşerdi. Mustafa Kemal ileriye doğru koştu. Tümen komutanı da yanına geldi. Öteki subaylarla bir arada erlerin önünde durdular. Mustafa Kemal siperler boyunca ilerleyerek alçak sesle erlere talimat verdi. Askerlerim, karşımızdaki düşmanı muhakkak yeneceğiz. Yalnız acele etmeyin. Ben önden gideceğim. Kırbacımı kaldırır kaldırmaz hepiniz ileri atılın. Öteki subaylara da erlere aynı işareti vermelerini söyledi. Sonra birkaç adım ilerledi ve kırbacını kaldırdı. Bir an içinde erler süngü takmış, subaylar kılıçlarını çekmiş olarak sonradan kendi anlattığına göre aslanlar gibi karanlığın içine atıldılar. Bir an sonra düşman siperlerinden yalnız Allah Allah sesleri duyuluyordu. İngiliz askerleri silaha davranmaya bile vakit bulamamışlardı. Siperlerdekiler ezici bir sayı üstünlüğü altında can vermiş, açıktakiler de çabucak yok edilmişlerdi. Hamilton'ın cephe hattı yıkılmıştı. Kendi anlatışıyla ezici düşman yığını tepeden, bayırlardan aşağı sel gibi inerek sağ kanadını sarmış ve aşağıdaki hatları yarıp geçerek birliklerini tepeden aşağı silip süpürmüştü. Generallerin er safında dövüştüğü ve erlerin ellerindeki silahları atıp gırtlak gırtlağa boğuştuğu bir çarpışmaydı bu. Türkler tekrar tekrar saldırıyor, Tanrı'nın adını anarak şahane bir şekilde dövüşüyorlardı. Bizimkiler de bu saldırıya göğüs geriyor ve ırklarının geleneklerine yakışır şekilde kahramanlık gösteriyorlardı. Korkup kaçmak yoktu. Saflarında gerilemeden can verdiler.
Ayrım sonu.